Ayrım 4, sayfa 36. Ama 585. gece olunca demiş ki, bunda hiçbir uygunsuzluk görmeyen Hasan da dost bir yürekle yemin etmiş. Ve onların yanında bu harikalar dolusu sarayda kalmış. Ve o andan başlayarak tüm av partilerinde ve gezilerinde onların yanında yer almış. Böyle tatlı ve güzel kız kardeşlere sahip olduğundan memnun ve mutlu olmuş. Onlar da böyle yakışıklı ve harika bir erkek kardeşe sahip olmaktan sevinç duymuşlar. Ve günlerini bahçelerde ve ırmak boylarında birlikte oynaşarak geçirmişler. Ve akşamları Hasan onlara doğduğu ülkenin adetlerini, genç kızlarda ecinnilerin, meretlerin ve ifritlerin öykülerini anlatarak karşılıklı bilgi edinmişler. Ve bu hoş yaşam onu günden güne daha da güzelleştiriyor ve yüzüne tam anlamıyla bir ay görünümü veriyormuş. Ve yedi kızla, özellikle Gül Goncası ile olan kardeşçe dostluğu aynı ana ve aynı babadan doğma kardeşlerinkine eşit olarak pekişiyormuş. Bir gün bir ormanlıkta oturmuş şarkı söylerlerken göğü ve güneşin yüzünü saran büyük bir toz fırtınasının belirdiğini görmüşler. Bu fırtına bir gök gürültüsüyle birlikte çabucak onlara ulaşmış. Yedi sultan korku dolu Hasan'a "O, koş da çabucak bahçedeki köşke sığın" demişler. Ve Gül Goncası onu elinden tutup köşkte saklamış. Ve işte o anda toz dağılmış ve ardından ecinli ve meretlerden oluşmuş bir birlik ortaya çıkmış. Bu, Ecinistan hükümdarının komşu şahlardan birinin onuruna düzenlemek niyetinde olduğu büyük şenliklerde bulunmak üzere kızlarını getirmeleri için mevkip oluşturarak yolladığı bir birlikmiş. Bu haberi alan Gül Goncası saklandığı yerde Hasan'ı bulmaya gitmiş ve onu gözleri yaşla dolu, göğsü acı hıçkırıklarla sarsılarak kucaklamış ve ona kız kardeşleriyle kendisinin oradan ayrılacaklarını bildirmiş. Ve "Ama sevgili kardeşim, sen tek sahibi kalacağın bu sarayda bizim dönüşümüzü bekle. İşte sana bütün odaların anahtarları" demiş. "Ve senden ve sevgili varlığından ey Hasan, sadece üzerine firuze bir işaret kakılmış olan şu anahtarla ilgili odayı açmamanı rica ediyorum" diyerek anahtarları kendisine vermiş. Ve ona söz konusu anahtarı göstermiş. Hasan da onun ve kardeşlerinin ayrılışlarından çok üzülerek onunla ağlaşarak kucaklaşmış ve dönmelerine kadar hiçbir yere ayrılmadan kendilerini bekleyeceğini ve üzeri firuze kakmalı anahtarın ilgili bulunduğu kapıyı açmamayı vaat etmiş. Genç kızla oradan ayrılmadan önce gizlice kardeşlerini görmeye gelen altı kız kardeşi Hasan'a sevgi dolu vedada bulunmuşlar ve hepsi birbiri ardından onu kucaklamışlar ve gelen birliğin eşliğinde babalarının ülkelerine gitmek üzere yola koyulmuşlar. Hasan ise sarayda yalnız kalınca büyük bir kedere kapılmış ve yedi kardeşinin sevgili birlikteliğinden sonra duyumsadığı yalnızlıktan dolayı göğsü iyice daralmış ve üzüntülerini yatıştırıp oyalanmak için birbiri ardından genç kızların odalarını ziyaret etmeye koyulmuş. Onların oturdukları yeri ve kendilerine ait eşyaları yeniden görerek ruhunu hoşnut etmiş ve yüreği heyecanlanarak çarpmış ve böylece üzeri firuze ile işaretlenmiş anahtarla açılan kapının önüne gelmiş. Ama onu kullanmayı düşünmemiş ve geri çekilmiş. Sonra kim bilir kız kardeşim Gül Goncası neden bana ısrarla bu kapıyı açmamamı tembihledi. İçinde gizemli ne olabilir ki böylesine bir yasak koydu. Ama madem ki kız kardeşimin iradesi böyleydi, ona işitip itaat etme yanıtında bulunmamam çaresizdi diye düşünmüş. Ve geri çekilmiş, gece olup yalnızlık başına çökünce kederini yatıştırmak için yatmaya gitmiş. Ama bu yasak kafasını öylesine kurcalamış ki gözlerini kapayamamış ve bu düşünce ona öylesine azap vermiş ki kendi kendine her şeye karşın gidip açsam mı demiş. Ama en iyisi sabahı beklemeli diye düşünmüş. Ama böyle uykusuz daha fazla bekleyemediğinden ayağa kalkıp kendi kendine gidip şu kapıyı hemen açmayı ve ölümün bahasına da olsa ardında ne olduğunu görmeyi yeğlerim demiş. Ve ayağa kalkıp bir meşale yakmış ve yasak kapıya doğru yollanmış. Anahtarı kilide sokarak güçlük çekmeden çevirmiş. Kapı gürültü yapmadan sanki kendiliğinden açılmış. Hasan da odaya girmiş. Her yana bakmış, İlkin hiçbir şey görememiş. İçeride hiçbir mobilya, hiçbir örtü ve halı yokmuş. Ama odayı dolaşırken bir köşede duvara dayanmış, ucu tavandaki bir deliğe uzanan siyah ahşap bir merdiven görmüş. Hasan kararsızlık duymadan meşalesini yerine bırakmış, merdivenden çıkarak tavana kadar tırmanıp deliğe dalmış. Ve bir kez başı delikten dışarı çıkınca kendisini açık havada, odanın tavanıyla aynı düzeyde bulunan bir taraçada bulmuş. O zaman Hasan bir bahçe gibi bitkiler ve çiçeklerle kaplı bu taraçaya çıkmış ve mucizevi bir mehtabın aydınlattığı, sessiz bir çevrede insanın gözünü böylesine büyülediği hiç görülmemiş bir manzaranın uzandığını görmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 586. gece olunca demiş ki, o zaman Hasan bir bahçe gibi bitkiler ve çiçeklerle kaplı bu taraçaya çıkmış ve mucizevi bir mehtabın aydınlattığı sessiz bir çevrede insan gözünü böylesine büyülediği hiç görülmemiş bir manzaranın uzandığını görmüş. Ayaklarının altında göğün bütün güzelliğinin üzerine yansıdığı sakinlik içinde bir göl uzanıyor. Bu gölün sudaki mutlu çizgileriyle defnelerin dengeli yapraklarının, çiçek açmış reyhanların, kar gibi çiçekleriyle badem ağaçlarının, mor salkımların hevenklerinin gülümseyişleriyle zenginleştirdikleri kıyılarında kuşlar gırtlaklarının tüm gücüyle gecenin ilahisini okuyorlar. Bir ipek örtüye benzeyen yüzü ulu ağaçlı orman içinde yayılarak sonunda garip biçimde inşa edilmiş sisler içindeki kubbesi gökyüzünün parıltısı ve billurunda yiten bir sarayın ayaklarını yıkıyormuş. Ve bu saraydan gölün kıyısına kadar inen mermer ve mozaikten oluşmuş merdivenler, yakutlar, zümrütler, altınlar ve gümüşler, değişken sıralamalarla taş olarak kullanılıp inşa edilmiş şahane bir seki bulunuyormuş. Ve bu sekinin üzerinde pembe kaymak taşından dört yeğeni direğin tuttuğu büyük yeşil bir ipek örtünün altında sarı sabır ve altından hoş bir işçilikle yapılmış bir taht yer alıyor. Tahtın üzerinden çekirdekleri güvercin yumurtaları kadar iri inciler olan asmanın ağır salkımları sarkıyormuş. Ve bunların hepsi gümüş ve kırmızı altından yapılan ince yaprakların oluşturduğu bir çitle çevrili bulunuyormuş. Ve bu tertemiz şeylerin üzerinde öylesine bir ahenk ve öylesine bir güzellik hükmediyormuş ki hiçbir insan Keyhüsrev ve Kaiser dahil benzer şaşayı ne gerçekleştirebilir ne de düşleyebilirmiş. Hasan da gözleri kamaşmış bir durumda bu yerlerin zevkli barışını bozmaktan korkarak kıpırdayamazken birdenbire gökyüzünden kopan ve göze batar biçimde göle yaklaşan iri kuşların uçuştuğunu görmüş. Bu kuşlar sonunda suyun kenarına konmuşlar. Hepsi 10 adetmiş ve güzel, beyaz, sık tüyleri çimenler üzerinde sürünüyormuş, yürürken kaygısızca salınıyorlarmış. Ve tüm hareketlerinde ağır ağır sekiye ulaşıp oradaki tahta oturan hepsinden iri ve güzel olan bir kuşa itaat ediyor gibi görünüyorlarmış. Ve birdenbire onu birden zarif birer hareketle tüylerinden soyunmuş. Bir kez bu mantoları sırtlarından atınca içlerinden tam soyunuk 10 genç kız halinde saf güzellikte 10 ay doğmuş. Ve gülerek sıçrayan birer değerli taş gibi suya atlamışlar. Ve suda kendi aralarında oynaşarak yıkanmışlar. Ve en güzelleri de onları izlemiş. Onları yakalamış ve bin okşayışla sarmış ve kahkahaları göl boyunca çınlayıncaya kadar onları gıdıklayıp ısırmış. Yıkanmaları bitince gölden çıkmışlar. En güzeli sekiye çıkmış. Üzerinde saçlarından başka örtünecek bir şey bulunmadan oradaki tahta oturmuş. Hasan onların güzelliklerini seyrederken aklı uçuyor sanmış. Ve şimdi kız kardeşim Gül Goncası'nın bu kapıyı açmamı neden yasakladığını biliyorum. İşte artık huzurum sonsuza dek yok oldu diye düşünmüş. Ve çıplak genç kızın güzelliğinin ayrıntılarını saptamayı sürdürmüş. Ah ne harika yanları varmış. Onun o şahane çıplaklığı. Boynunun güzelliği ve siyah gözlerinin parıltısıyla karacaları, endamının inceliğiyle rüzgarda salınan arakları, lahana yapraklı hurma ağacı, Hintlilerin çiğnediği fındığa benzer meyveleri olan bir cins hurma ağacı. Aşıyormuş. Simsiyah saçları bir kış gecesi gibi yoğun ve siyahmış. Güle öykünen ağzı Süleyman'ın mührüymüş. Fil dişinden dökme genç dişleri bir inci gerdanlık ya da eşit irilikte dolu taneleri gibiymiş. Boynu bir gümüş külçeymiş. Karnında köşeler ve gizli köşeler, art yuvarlarının üstünde çukurlar ve katmanlar varmış. Göbek deliği bir siyah misk tanesi oturtulacak derinlikteymiş. Kalçaları ağır, aynı zamanda deve kuşu tüyüyle dolu yastıklar gibi tıkız ve bükülgen imiş. Ve tepesindeki sıcak ve büyüleyici yuvasında kulaksız bir tavşan gibi terası ve yöresiyle tam bir zafer öyküsü beliriyor. Kara kederleri unutmak için insanın kendi bıraktığı koni halinde küçük koyakları görülüyormuş. Onu her yandan yuvarlak ve sağlam bir temele oturtmuş, billur bir kubbe olarak da görmek ya da devrilmiş bir gümüş kupaya benzetmek de mümkünmüş. Böyle bir genç kıza şairin şu dizelerinin uygulanması da mümkünmüş. Yanıma geldi o genç kız, güllere bürünmüş bir gül fidanı gibi güzelliğine bürünmüş olarak ve göğüsleri ileri fırlamış narlar gibi. İçimden işte gül ve narlar diye haykırdım. Aldanmışım. Yanaklarını gülle karşılaştırmak, ey genç kız, ve göğsünü narlara benzetmek ne büyük hata. Çünkü ne fidanlardaki güller onlarla karşılaştırmaya layıktır, ne de bahçelerdeki narlar. Çünkü güller koklanabilir, narlar toplanabilir. Ama sen ey bakire, seni kim koklayabilir, kim toplayabilir? Ve göl kenarındaki tahta çıkıp oturan genç kız işte böyleymiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 587. gece olunca demiş ki: ve göl kenarındaki tahta çıkıp oturan genç kız işte böyleymiş. Banyosunu alıp dinlendikten sonra Seki'de yanında oturan yoldaşlarına bana altlık giysilerimi verin demiş. Ve genç kızlar da yaklaşıp onu tüm giysi olarak omuzları üzerine altın işlemeli bir eşarp, saçları üzerine bir tülbent koymuşlar ve belinin yöresini işlemeli bir kemerle donatmışlar ve böylece süslenmiş. Sanki yeni bir gelin gibiymiş ve herhangi bir harikadan da harikaymış. Hasan tarahçadaki ağaçların ardına gizlenerek ona bakmış ve yaklaşmak için duyduğu tüm arzuya karşın hayranlıkla eli kolu öylesine bağlanmış ve heyecandan öylesine tükenmiş ki en küçük bir harekette bile bulunamamış. Genç kız da, ey sultanlar, işte güneş doğmak üzere, ayrılmayı düşünmenin zamanı geldi, çünkü ülkemiz uzak, epeyce de dinlendik demiş. O zaman ona tüy urbasını giydirmişler, kendileri de aynı tarzda giyinmişler ve hepsi birlikte sabahın göğünde beyaz bir parlaklık yaratarak uçmuşlar. Hepsi o kadar. Hasan da şaşkın onları izlemiş. Gözden kaybolmalarından sonra da uzun bir süre yeryüzünün tüm öteki kızlarını görmekle asla ruhunda duyamayacağı şiddetli bir tutkunun pençesinde gözleri uzaklara takılı kalmış. Arzunun ve aşkın gözyaşları yanakları boyunca akmış. Ve ah Hasan, işte bundan böyle artık gönlünü ecinli kızlarına kaptırdın. Oysa ülkende hiçbir güzellik gönlünü etkilemeyi becerememişti diye haykırmış. Ve uzun bir düşlemeye dalıp eli yanağında doğaçlamadan şu dizeleri söylemiş. Ey gözden kaybolan kız, ruhumu azaba sokmak için ışık ve güzellikle donanıyor. Sonra da çekip gidiyorsun. Aşkın tatlılıkla dolu olduğunu iddia etmek cesaretini gösterirler. Ah, eğer bu işkence tatlıysa, mürr-ü safinin acılığı nedir acaba? Ve böylece gözünü kırpmaksızın gün doğuncaya kadar iç çekip durmuş. Sonra göl kıyısına inmiş. Onların bıraktığı yayıntılar içinde serin havada soluk alarak orayı burayı dolaşmaya başlamış. Ve bütün günü kuşlar geri döner gelir umudu içinde yeniden taraçaya çıkacağı geceyi bekleyerek harcamış. Ama ne o gece gelen olmuş ne de onu izleyen öteki geceler. Ve Hasan ümidi kırık, artık ne yemek ne içmek ne uyumak istemiş. Ve o bilinmeyen kız için kabıldığı tutkuyla gittikçe daha fazla başı dönmekten başka elinden bir şey gelmemiş. Ve bu yolda sararıp solmuş ve gücü onu yavaş yavaş terk etmiş. O da kendi kendine ölüm bu ıstırap dolu yaşamdan yeğdir diyerek çimenlere uzanmış. Durumu böyleyken Ecinistan hükümdarının kızları babaları tarafından çağrıldıkları şenlikten geri dönmüşler ve en genci daha yolculuk giysilerini bile değiştirmeden Hasan'ı bulmaya koşmuş ve onu odasında, yatağında sapsarı ve epeyce değişmiş olarak bulmuş. Göz kapakları örtülü, gözyaşları yanaklarından ağır ağır akıyormuş. Genç kız bunu görünce acı bir haykırış koparmış ve onun üzerine atılarak bir kız kardeşin erkek kardeşine yaptığı gibi ona sarılmış. Alnını ve gözlerini öperek ona, "Sevgili kardeşim, vallahi seni bu durumda görmekle yüreğim yarılıyor. Ah, söyle bana çektiğin acının nedenini de çaresini bulayım." demiş. Hasan da göğsü hıçkırıklarla kabararak başı ve elleriyle "Hayır" anlamına gelen bir işaret yapmış ve ağzından tek bir söz çıkmamış. Genç kız da gözyaşları içinde ve sesinde sonsuz bir sevecenlikle ona, "Lütfen kardeşim Hasan, canımın canı, gözlerimin zevki, zayıflıktan gözlerinin çukura kaçtığını ve o güzelim gül yanaklarının solduğunu görmekle yaşam benim için renksiz ve çekilmez oldu. Senden bizi bağlayan kutsal sevecenlik adına, binlerce yaşamı olsa hepsini senin hayatını kurtarmak için feda edecek bir kız kardeşten hiçbir şey saklamamanı yalvararak rica ediyorum." demiş. Ve çıldırmış gibi onu buseleriyle sarmış. İki elini göğsünün üzerinde bağdaştırmış ve o bu durumdayken yatağının yanında diz çökmüş. Hasan da epeyce bir zaman geçtikten sonra göğüs yırtan birkaç soluk salıvererek söngün bir sesle şu dizeleri doğaçlamadan okumuş. "Dikkatle bakarsan açıklamaya gerek kalmadan dertlerimin nedenini bulursun. Ama hiç çaresi olmayan bir hastalığın tanınması neye yarar? Yüreğim yer değiştirdi ve artık gözlerim uyumayı beceremiyor ve aşkın değiştirdiğini yine ancak aşk yerine getirir." Sonra Hasan'ın gözyaşları bol bol dökülmüş ve de "Ah kardeşim, hatası yüzünden ıstırap çekene sen nasıl bir yardımda bulunabilirsin? Ve korkarım ki sen beni derdimden ve bahtsızlığımdan ölmeye terk etmekten başka bir şey yapamazsın." diye eklemiş. Ama genç kız, "Tanrı'nın adı üstüne ve yörene olsun Hasan, sen ne diyorsun? Ruhun bedenimi terk etmedikçe sana yardıma koşmaktan başka şey yapamam." diye haykırmış. Bunun üzerine Hasan sesinde hıçkırıklarla, "Bil ki kardeşim gül goncası, 10 gündür hiçbir şey yemedim. Bu da başıma gelen şu ve şu nedenlerden ötürüdür." demiş. Ve ona hiçbir ayrıntıyı atlamadan tüm serüvenini anlatmış. Gül goncası öyküyü duyunca Hasan'ın söz dinlemezliğine kızacak yerde çektiği ızdıraba çok acımış ve onunla birlikte ağlamaya başlamış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 588. gece olunca demiş ki, çektiği ıstıraba çok acımış ve onunla birlikte ağlamaya başlamış. Sonra ona, "Sevgili ruhum sakinleşsin, gözlerini serinlet ve gözyaşlarını kurut. Çünkü ben yemin ederim ki değerli bedenimi ve aziz canımı başına gelen derdi iyileştirmek ve seni bilinmeyen sevgiline kavuşturarak arzunu doyurmak için feda etmeye hazırım. Ama kardeşim sana bu işi gizli tutmanı ve kardeşlerime hiçbir şey söylememeni tavsiye ederim. Yoksa kendini de beni de yok edersin. Eğer sana yasak kapıdan söz ederler ve bu konuda soru sorarlarsa onlara bu kapıyı bilmiyorum dersin." demiş. Hasan da "Kuşkusuz onlarla böyle konuşurum. Çünkü senin fikrin harika." diye yanıt vermiş. Ve gül goncasına sarılmış ve ruhunun yatıştığını ve yasak kapıyı açtığından dolayı kız kardeşin ona çok kızacağı düşüncesini yarattığı korkudan kurtulmasından dolayı göğsünün ferahladığını duyumsamış ve artık güven içinde olduğundan rahatça soluk almış ve bir şeyler yemek istemiş. Gül goncası da onu bir kez daha kucaklayıp gözlerinde yaşlarla kız kardeşlerini bulmaya gitmiş ve onlara, "Ne yazık ki kardeşlerim, zavallı kardeşim Hasan hasta. 10 gündür midesine hiçbir şey girmemiş. Bizim yokluğumuzdan dolayı odasına kapanmış ve umutsuzluğa kapılmış. Ona burada arkadaşlık edecek kimse kalmadığı için zavallı sevgili çocuk anasını ve yurdunu hatırlamış ve anıları onu kedere boğmuş. Ah, bahtı ne kadar acınasıymış kardeşlerim." demiş. Gül Goncası'nın bu konuşması üzerine çok tatlı ve hemen duyarlanan birer ruha sahip olduklarından sultanlar çabucak koşup Hasan'a yiyecek içecek bir şeyler getirmişler ve onu teselli etmeye ve varlıkları ve sözleriyle canlandırmaya çalışmışlar. Ve onu eğlendirmek için tüm şenliği ve Ecinistan'da babalarının sarayında gördüklerini ona anlatmışlar. Ve tam bir ay en candan ve en ince ilgi göstermeyi sürdürerek tam olarak değilse de onu epeyce iyileştirmişler. Bu sürenin sonunda Hasan'ı artık yalnız bırakmamak için sarayda kalmak isteyen Gül Goncası dışında sultanlar adetleri üzere ava gitmişler ve genç kardeşlerine konuklarına baksın diye memnunlukla bu izni vermişler. Onların ayrıldıkları andan başlayarak genç kız Hasan'ın yataktan kalkmasına yardım etmiş ve onu göle bakan taraçaya çıkarmış ve orada onu bağrına basarak başını omzunda dinlendirmiş ve ona ''Şimdi söyle bana kuzucağız, gölün kıyısında sıralanmış, hangi köşkte seni bunca tedirgin eden genç kızı gördün?'' demiş. Hasan da ''Bu köşklerden birinde görmedim ben onu. İlkin gölün suları içinde, sonra da sekideki tahtın üstünde gördüm.'' diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan genç kızın yüzü sararmış ve ''Vay başımıza gelen, ama öyleyse ey Hasan, bu kız geniş bir imparatorlukta hüküm süren hükümdarın kızının ta kendisi. Babam bu hükümdarın vekillerinden biridir. Hükümdarımızın oturduğu ülke aşılmaz mesafeler içinde olup ne insanoğlunun ne de ecinlilerin geçebildiği bir deniz kıyısındadır. Senin gördüğün en genci olanı, 7 kızı var. Her kızının kendisine bağlı sırf soylu ailelerden oluşan bir muhafız birliği vardır. Muhafız birliğindeki bu genç kızların her birinin de emri altında 5000 Amazon'dan oluşan orduları vardır. Ve senin gördüğün kesinlikle hükümdarın tüm kızları içinde en güzel ve en savaşçı olanıdır. Adına Görkem derler. O buraya her yeni ayla birlikte babasının mabeyincilerinin kızlarıyla birlikte dolaşmaya gelir. Onları gökyüzünde uçuran tüyden oluşan mantolarına gelince, ecinlilerin giysilerinden biridir. Ve bu mantolar sayesinde biz maksadımıza ulaşabileceğiz. Gerçekten bil ki ey Hasan, ona sahip olmanın tek yolu bu büyülü giysileri ele geçirmendir. Bunun için onun dönüşünü burada gizlenerek beklemenden başka yapacak iş yoktur. Ve mantoyu, ama sadece mantoyu ele geçirmek için onun göle girip yıkanacağı andan yararlanacaksın. Ve bu yoldan hemen onun kendisine sahip olacaksın. Ama sakın yalvarmalarına kulak asarak mantosunu geri verme. Yoksa dönüşü olmayacak şekilde mahvolursun. Ve bizler de, bizlerle birlikte babamız da aynı şekilde onun intikamının kurbanları oluruz. Daha iyisi onun saçlarını kavra ve birlikte sürükle. Sana boyun eğecek ve itaat edecektir ve olan olacaktır. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.